Ayrım 14.
Agesilaus, Louis'i ikna etmek için kendini paralıyordu. Ancak bu şekilde Louis'in ve onunla birlikte bizlerin de gün yüzü görebileceğine inanıyordu. Planlar kurup duruyordu. Yok dokuma atölyesi açarlarmış, yok iplik fabrikası kurarlarmış. Agesilaus son zamanlarda kafasını bu tür işlere takmıştı. İthadon Caddesi'nden kurtulup iplik fabrikası kurmak istiyordu. Bense bunları dinlerken gülüyordum. Boşuna uğraştıklarını biliyordum. Argiris bile bu olay duyulduktan sonra yavaş yavaş tekrar ortaya çıktı. Sanayi buzdolapları onaran küçük bir atölye açmış ve Apostolos kadar zengin olmak için bir tek sermaye eksikmiş. Louis istedikleri kadar konuşmalarına izin veriyordu. Ben böyle düşünüyorum. Hiçbir zaman gerçekten böyle bir ikilem yaşadığına inanmadım. Ama Agesilaus köpürüyordu. Ulan salak, milyonlar karşılığında onu becerebilecekken jigololuk yapıp kadını 1-2 binlik için mi becermeyi tercih ediyorsun? Bu durumu hiçbir şekilde içine sindiremiyordu. Arkadaşlar arasındaki bu hengame yaklaşık 6 ay sürdü. Kadın zaten zengin, sana bir şey olmaz, hırsızlık yapmayacaksın ki. Bu arada Persephone'nin sağlığı ile ilgili her ayrıntıyı öğrenmişlerdi. Hatta öleceği günü bile biliyorlardı. Persephone'nin doktorlarını bulmuşlar, muayene sonuçlarını almak için hemşirelere rüşvet vermişlerdi. Madamın kalbi gerçekten de hapı yutmuştu. Çarpıntıdan tutun da miyokart iltihabına, miyokart iltihabından da ağır iskemiye kadar kalbinde ne ararsanız vardı. Bir gün yatakta elinde kalacak, üstelik onunla evlenmemiş olacaksın, üstelik seni cinayet zanlısı da sayabilirler. Arkadaşlar arasındaki bu hengame Persephone'nin annesi Bayan Hayalet öldüğü zaman paniğe dönüştü. Çünkü bu Persephone'nin elindeki gayrimenkullerin 2 katına çıktığı anlamını taşıyordu. Hepimizin katıldığını belirtmeden geçemeyeceğim cenaze töreninden sonra aramızda şimdiye kadar yaptığımız en önemli toplantıyı yaptık. Toplam 12 kişiydik. Herkes o kadar çok celallendi ki sonunda Agesilaus ya onunla evlenirsin ya da seninle selamı sabahı keserim. Ulan bu kadar salaklık yetti be, herif fazlasıyla artistlik yapıyor, hayatının fırsatını kaçıracak hali yok herhalde. Agesilaus zorla da olsa Louis'in hayatını kurtarmak istiyordu. Ben bu yürek paralayan toplantılara 1-2 kez katıldım. Belki bugün Louis bütün bunları daha gerçekçi bir şekilde düşünebilir ama o yıllarda bütün bunlar onu eğlendiriyor, hatta sanki kendisi değil de bir başkası söz konusuymuş gibi davranıyordu. Yahu Louis, neden konuşmalarına izin verip onlarla tartışıyorsun? Madem niyetin yok, o halde neden? Güldü. Kuzen, sana bir şey söyleyeyim mi? Bu fikir hoşuma gidiyor. Madem istiyor, ben de onu alırım. Ama sonunda hem bizim bozuşacağımız hem de metelik alamayacağım kesin. Her şeyi yeğenleri alacak. Sen Persephone'yi ne sandın? Bakma onun söylediklerine. Anasının kızıdır o. Almak için verir. Boş ver, böyle daha iyi. Harçlığın bittiğinde kadıncağız muavenet ediyor. Muavenet, yardım. Louis'in ara sıra kullandığı bu eski kelimeler çok hoşuma gidiyordu. Konstantisçiyim, neden her şeyi mahvedeyim? Bana siyah file çoraplar yetiyor. Persephone çoraplarıyla yüzüstü uzandığında muhteşem, bambaşka görünüyor. Kadın yalnız bir çift laf etmek, güzel bir aganigi maganigi ister. Daha ne isteyeyim? Halbuki onunla evlensem, birazcık su koyuversem beni tekme tokat dışarı atar. Öyleyse neden? Haklıydı. Sonunda Persephone ile ilişkisi hiç kimsenin beklemediği bir anda bitti. Bir sabah gazetede evlilik ilanını okuyana kadar durumu fark etmemiştik. Buzdolapçı Argiris ile evleniyordu. Konstantis, sana söylememiş miydim? İşin içine para karıştığında siktir et gitsin. Biraz sabret, yakında bu işin devamı da gelir. Agesilaus daha kabaydı. Manolopoulos, sana dememiş miydim? Hanımefendinin aklı götündeydi. Louis vermeyince satın alacak başka bir abazan buldu. Kadın satın almaya alışmış. Tabii Argiris'in ne kadar puşt olduğu da başka bir konu. Tabii aramızdan kimse düğüne davet edilmedi. Bu yüzden 12'mizi birden davetsiz olarak Kolonaki'deki Ayios Dimitrios Kilisesi'nin basamaklarında görünce felekleri şaştı. Sarılığa yakalanmış gibi sararıp soldular. Her ikisi de yatağa düştü. Evlilik ayinine polis de çağrılmıştı. Yeğenlerinin tören bitmeden hayatta kalan eş olarak bile mirası Argiris'in konmasını önlemek için uzaktan Kennedy usulü Persephone'yi öldürmeye geldikleri dedikodusu da ortalıkta dolaşıyordu. Sonunda bitkin olmasına rağmen hassas kalbini bilen bizler oracıkta Hakk'ın rahmetine kavuşmasını beklerken Persephone ayinin sonuna kadar dayandı. Üstelik hem gerdek gecesine hem de koskoca bir aylık balayına da dayandı. Argiris balayı için Singapur'u seçti. Şunu şurasında ne kadar ömrümüz kaldı ki? Singapur en büyük düşüydü. Lanet olasıca bu kadar uzak bir düşü nereden bulmuştu? Papazın tam son duaları okuduğu sırada Agesilaus, şişko kendisini yelpazeleyecek bir de zenci köle bulmalıydı. Herif neredeyse patlayacak ama zaten artık iyice tıkınacağı için patlamaktan geberecek. Sonunda patlamaktan değil, geğirmekten geberdi. Evet, bazıları geğirip rahatlar, bu da geğirip nalları dikti. Evlendikten 6 ya da 7 yıl sonra, tam hatırlamıyorum, artık iyice şişko olmuştu. Bir gün, üstelik salı ve ayın 13'üydü ama herif bir de batıl inançlı değildi. Bir berjerde oturup Bohemia kristalinden bardağında viskisini içerken tam geğireceği anda ağzını açtı ve orada oturmuş hareketsiz kala kaldı. Hatta etrafta bulunanlar gülmeye başladı. Bir fıkra anlatacak sandılar. Ancak yere yüzüstü kapandığında şaka yapmadığının farkına vardılar. Tıpkı düğününe olduğu gibi cenazesine de 12'miz birden gittik. Namussuz Persephone tam Merlin Dietrich gibiydi. Vücudu hiç yaşlanmamıştı. Siyah duvağı yüzünü örtüyor, siyah da her zaman ona yakışıyordu. İnsan Persephone'nin baldırlarına baktıkça Argiris'in neler kaybettiğini düşünüp üzülüyordu. Argiris, biri kısa tipsiz sanayicilerin temsilcisi tarafından yapılan, diğeri ise evlendikten sonra tekrar partiye üye olduğundan parti temsilcisi tarafından yapılan iki konuşmayla uğurlandı. Yanımda duran Agesilaus kendini tutamayıp yine iğrenç bir şekilde gırgır geçti. Yine Louise gün doğdu. Haksız da değildi. Öğrendiğime göre bugün bile Louis ara sıra Persephone'yi ziyaret ediyor. Onu iki kez Omiru Caddesi'nden yukarı çıkarken gördüm. Her ikisinde de Persephone'ye gidiyordu. Onunla konuşmadım. Nereye gittiğini görmek için takip ettim. Doğru Omiru Caddesi'ne gitti, merdivenleri çıktı, sağa saptı ve Persephone'nin evinin bulunduğu Anagnostopoulou Caddesi'ne vardı. Louise'i üçüncü kez gördüğümde tam zili çalacakken ona seslendim. Bana döndü. Ah kuzen, aklına hemen kötü şeyler getirme. Kadıncağız yalnızlık çekiyor. Artık 60'ına yaklaştı. Neredeyse biz yaşlandık deyip bana başını gösterdi. Başındaki saçlar azalmış, neredeyse beyaz olan birkaç tel kalmıştı. Ama Persephone onu bu durumda bile satın alamadı. Bir keresinde Perama'ya gece kondusunda onu ziyarete gittiğimizde Persephone gözlerine inanamıyordu. Onunla birlikte krallar gibi yaşayabilecekken Louis sefillik içinde yaşamayı tercih ediyordu. Ama artık Louis ile Aleka'nın düğününe dönsek iyi olur. Emin değilim ama bu evlilik aşağı yukarı 2 yıl sürdü. Yaklaşık 3. yılın başlarında Aleka, hatırlıyor musun, Epitavros da Louis'i sap gibi ortada bırakıp gittiği zaman Louis o tuhaf palyaço Bertan ile tanışmıştı. Bir daha Aleka'yı hiç arayıp sormadı. Sonunda bir gün Aleka'nın avukatları Louise'i bulup boşanma evraklarını imzalaması için uzattıklarında sadece zorluk çıkarmamakla kalmayıp bir de onlara teşekkür etti. Üstelik bana evlenme teklifi eden Aleka'ydı. Benden boşanma hakkına da o sahip. Yalan da değildi. Aleka, Louise'in mavi gözlerine deli oluyordu. Ona Belmondo'nun kısası diyordu. Şakaları ve bohem yaşamı onu etkiliyor. Louise'in kitap pazarlamacısı olarak götürdüğü bütün kitapları satın alıyordu. Aleka, şunu da al, bunu da al. Al, kitaplar iyi gelir. Sağlık ve vitamin deposudurlar. Aleka ha ha ha diye güler ve yine kitap satın alırdı. Düşünebiliyor musun, Louis ancak çok sonra Dostoyevski'nin ve O'Neill'in bütün eserlerini 2 kez sattığının farkına vardı. Tabii Aleka kitapların kapağını bile açmamıştı. Bir kere bile. Yemek kitabının kapağını bile açmadı. Louis bir sabah Aleka'nın o yıllarda insanın aklını durduracak kadar büyük bir miktar olan 20 bin drahmiden fazla kitap alışverişi yaptığının farkına vardığında durumun ciddiyetini anladı. Tabii önce büyük ve baş döndürücü bir hızla artan ödenmemiş taksitleri gören aracı kitabevi sahibi korktu. Sonra da Louis, Aleka neler oluyor, babana birkaç kuruş vermesini söylesene. Ama Aleka doğuştan şımarık ve küstahtı. Konstantis kıstan bir Lolita. Azgın. Hep çiklet çiğniyordu. Böylece o günde ağzında çikletle ona cevap verdi. Benimle evlen, ödeşelim, ister misin? Tabii bu dünyada her şeyi doğal karşılayan Louis kabul etti. İsterim dedi. Tabii kızın ailesi kızlarını Louis ile evlendireceklerine Louis'i öldürmeyi istiyorlardı. Ama ellerinden bir şey gelmiyordu. Çünkü tek çocukları vardı. Ne yapabilirlerdi? Kızlarını mutsuz etmeden bu fikri kafasından çıkarmanın bir yolu yoktu. Sonunda kızlarının üçüncü intihar denemesinden sonra Belmondo'yu evlerine kabul ettiler. Kuzen, gidip kızı bizzat istemeliydim. Bir buket çiçek alıp gittim. Onları etkilemek için en uzun, en kalın ama aynı zamanda en ucuz olan bir buket seçtim. Her biri sapıyla birlikte bir metre uzunluğunda glayöller. İki kez az kalsın annenin gözünü çıkarıyordum. Hayatımda müstakbel damatlarından bu kadar çok tiksinen bir aile görmedim. Özellikle de babası. Louis nişana kız kardeşiyle gitti. Nasıl olsa Evgenia'ya yaptığı gibi evlenmeyeceğine emin olan babasıysa nişana gitmeye değmeyeceğini düşünüyordu. Ama herhalde adamcağızların Louis'i yakından tanıdığında feleği şaştı. Ben Antipas Bey, kızınız bana evlenme teklif ettiğinde kayıtsız şartsız kabul ettim. Ne bir ev ne de para istedim. Antipas önce şaşkınlıktan dut yemiş bülbüle döndü. Sonra taze pancar gibi kıpkırmızı oldu. Sonunda da konuştu. Kızım sana evlenme mi teklif etti dedin? Bu ne cüret? Antipas uygun kelimeleri bulmaya çalışıyordu. İçeride kahveleri pişiren Aleka katıla katıla gülüyordu. Herkesi şimşek çarpmışa döndüren Louis'in bu kabalıklarını dinlemeye bayılıyordu. Ama tam zamanında müdahale edip ortalığı sakinleştirdi. Babacığım, Manolis benimle param için evlenmediğini söylemek istiyor. Tabii Aleka daha sonra Belmondo'ya para ya da ev istemediği için bin kere enayi dedi. Her neyse, fanatik bir pinti olan babası kızına drahoma vermedi. Seninle paran için mi yoksa senin için mi evlendiğini zamanla göreceğiz. Kayınpederin teklifleri açık ve netti. Seni yanıma kuyumcu dükkanına alacağım. Kuyumcu dükkanı sahibiydi. İşi öğrenmen için. Şu kitap işini bırak. Kitap işinde gelecek yok. Sürekli bir yerin olmadıkça ticarete atılamazsın. Tabii Louis adamcağızı aldatmadı. Kendi planlarının biraz farklı olduğunu söyledi ve bizim bildik özgün bir kafe bar hayalinden, sonra denizden, denizci kimliğinden söz etti. Kısacası kuyumcu olmasını pek ummaması gerektiğini anlattı. Alice, evlenmek istediğin adam deli, bunu bil. Böyle bir dükkana ortak olman teklif edilecek, sense siktir edeceksin. Bu nerede duyulmuş? Aleka'nın annesi Bayan Hrisanti kocasının davranışından rahatsız olmuştu. Panayotis, sen ne diyorsun, o nasıl söz? Ama kendini kaybeden Panayotis zincirden boşanmışçasına devam etti. Hrisanti, adam madem beni siktir ediyor başka nasıl konuşayım? Adamı duydun, beni siktir ediyor. Herife hazır iş veriyorum, o da kalkıp kafelerden, denizlerden, abuk subuk şeylerden konuşuyor. Buna rağmen Bayan Hrisanti, Louis hakkında kötü düşünmüyordu, onu sempatik buluyordu. Louis hoşuna gidiyordu, onu eğlenceli buluyordu. Louis için başka önerileri de vardı. En iyisi liseyi bitirsin, 2 yılı kalmış bitirmeye, sonra da avukat olur. Sınava girmeden üniversiteye gidebilir. Papaliguras amcanın dostu, en azından iyi konuşma yeteneği boşa gitmesin. Hem hazır cevap, hem de kafası çalışıyor. Az kalsın Louis'i ikna edecekti. Ciddiyim. Bu kadar çabuk ayrılmasalar Louis liseyi bitirme tehlikesiyle karşılaşabilirdi. Ama şimdilik davetsiz misafir gibi Louis'e kitap veren kitapçı araya girince evlenmeleri tehlikeye girdi. Nişan tarihi kitapçının Louis'i kovalamaya başladığı tarihe denk düştü. Adam galiba bugün bile anlaşılmayan iflası nedeniyle Louis'i mahkemelerde süründürüyor. Çünkü kurnaz kitapçı, Louis'in binlerce drahmilik kitapları kolaylıkla pazarlamaktaki büyük yeteneğini görünce coşup kendisine kiloyla bütün büyük yazarların toplu eserlerini vermeye başladı. Ama gel gör ki Louis bu kitapçıyı hiçbir zaman çekemedi. Louis'e hep fişler veriyor, ondan imzalar alıyor, muhasebe defterlerini yazdırıyordu. Aman şey bey, bu kırtasiye yiyip bitirecek seni. Aman be, hep kağıt kağıt. Adamı hiçbir zaman kuzen diye ya da Haceras olan adıyla çağırmadı. Hep şey bey derdi. Louis hep pek hoşlanmadığı kişilere şey derdi. Ama nasıl oluyor da salak herif hem kitaplarla uğraşıyor hem de bakkal gibi davranıyor? Sürekli kılı kırk yarıyor, bir şeyler sayıyor, bir şeyler deftere geçiriyor. Herif hayatında bir kitabın kapağını açmış değil. Sabahtan akşama kadar o bodrumda metal boktan bir masanın arkasında gözlerini, kalbini, bacaklarını yiyip bitirdi. Salak herif eriyip gitti. Biz hepimiz Louis'in adama metelik vermeyeceğinden emindik. Onu mimlediği gün Şey Bey, Louis'den belasını bulmaya mahkumdu, buldu da. Hala kimse Louis'in mi yoksa müşterilerin mi taksitleri iç ettiğini bilmiyor. Hiçbir zaman da öğrenemeyecek. Başlangıçta Hacı Aras parasını bizzat kendisi tahsil etmek için en azından müşteri fişlerini teslim ederse onu affedeceğini söyledi. Tabii bu fişler hiçbir zaman bulunamadı. Kuzey ile güney arasında bir yerde kayboldular ya da Aleka, Epitavros Antik Tiyatrosu'ndan ateş püskürerek geri döndüğünde onları çöpe atmış olabilir. Beni rahat bırakın, ben hiçbir yerde fiş görmedim. Herhalde hayırsız herif bir yerlerde sabahladı ve fişleri orada unuttu. Fakat Şey Bey'in hayatı Louis'e dava açtığı günden sonra kaymaya başladı. Kuruşun bile hesabını tutan, parası canından kıymetli bu pinti herif, Louis ile uğraşmaktan yavaş yavaş dükkanı boş vermeye, ne yeni mal getirmeye ne de eskisini yenilemeye, çalmaya başlayan işçileriyle ilgilenmemeye başlamıştı. Sonunda Louis'i mahvetmek hayatının tek amacı oldu. Bu arada kitap evini bıraktı, nişanlısından ayrıldı, arabasıyla yaraladığı bir ihtiyar kadın ona pahalıya mal oldu ve tamamen dalgınlığından yazlık evini ateşe verdi. Adamın başına anlatılamayacak kadar çok felaket geldi. Tabii Aleka'nın babasına Louis hakkında en korkunç şeyleri anlatıp Louis'in evliliğini engellemeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Louis'i kadın tüccarından esrarkeşe, eşcinselden pezevenge kadar her şeyle suçladı. Antipas Bey, kızınızı kurtarın. Adam ahlaksızın teki. Kızınızı sadece sokak yosması yapmakla yetinirse bence memnun olmalısınız. Adam iflah olmaz bir komünist. Herif Hidra gibi çok başlı bir yılan. Ama benden kaçamaz, onu mahvedeceğim. Ama Alice'in 4 aylık hamile olduğu ortaya çıkınca evliliği iptal etmeleri mümkün olmadı. Ne Hristiyan ilkeleri, ne kamuoyu, ne de ticaretteki saygın adları böyle bir rezilliğe izin verebilirdi. Durumun acıklı bir değerlendirmesinden sonra Antipas çifti evliliğe karar verdi. Hayır Hrisanti, ısrar etme. Evlilik olacak. Hamileliğin 4. ayında kürtaj yapılması tehlikeli ve tavsiye edilmiyor. Ayrıca evimizde de gayrimeşru bir çocuk büyüyemez. Umarım adam düzelir. Nereye kaçacak? Adamı düzelteceğiz. Ama şimdilik sana söylediğim gibi liseyi bitirmek için ders almaya da başlamasına rağmen kendisini düzeltemediler. Belki de olaylar araya girmeseydi düzelebilirdi. Olaylar Louis'in en büyük tutkusu. Olaylara bayılırdı. Konstantis, olay yarat. Zamanın böyle rastgele boşa geçmesine izin verme. Telefon et, randevu ver, yolları ve ofisleri arşınla. Kim bilir, belki de bir voli vurursun. Böyle oturarak boğulur, durgunlaşır, hep her şeyin boş olduğunu ve ölümü düşünür, sararıp solarsın. Şey yapacağına uyusan daha iyi. Ama uyumuyorsan dilini, kollarını, bacaklarını, beynini çalıştır. Hatırlıyorum, artık evlendikten sonra bir keresinde ben spora giderken yolda rastlaştık. Nereye gittiğimi sorduğunda cevap vermemle başıma işler açıldı. Konstantis eşofmanları giyip Likavitos tepesine koşmaya giden tipler kadar aptal olduğunu sanmıyordum. Kuzen, bu şekilde mastürbasyon yapmış olursun. Bu işe yaramaz. Böyle tek başına spor yapacağına en iyisi gerektiğinde tombul bir hizmetçiye ya da Edibudu yerinde bir ev hanımına takılman. Böylece hem belki oltana bir şeyler takılabilir hem de spor yaparken daha mutlu olursun. Bir daha spora gitmedim. Papa Nikolaos spor salonuna verdiğim 12 bin drahmilik avans da yandı. Ancak 1-2 kez gidebilmiştim. Ulan Konstantis, en iyisi ben sana bir sevgili bulayım da bütün jimnastik hareketlerini onunla yap. Bir de dağcılığı severse birlikte dağ bayır gezersiniz. Karın öylesine sefil ve uyuşuk biri oldu ki seninle gelmez. Bak aklıma ne geldi. Dağcılığa bayılan Bayan Nora ile tanıştırayım mı seni? Onun da sefil, hareketsiz, ayrıca da şişman olan bir kocası var. Adamcağız 1-2 kez geldi ve bıktı. O günden beri hanımefendi dağcılarla gezip tozuyor. Yüksek irtifada dağcıl şeyler bunlar. Su kaynakları, bülbüller, köknarlar. Ben de dayanamadım. 2 kere gittim, sonra tamam. Ama sen spora susamışsın. Yalan da değildi. Nora diye birisi gerçekten vardı. Her şeyiyle tam bir hanımefendi. Üstelik piç herif beni kendisiyle tanıştırdı da. Başta inanmadım ama bir öğleden sonra kendimi birden eşi Bay Stelios'un koltuğunda karşımda bulunan Bayan Nora ile kalkmamacasına otururken bulunca sadece inanmakla kalmayıp artık vazgeçmek için çok geç olduğunu anladım. Seni kuşkucu seni. Louis bir şey söylediği zaman ona inanmalısın. Nora da kolay kolay göz ardı edilecek bir kadın değildi. Yüzü kaynaklar ve köknarlar sayesinde gül kırmızısı renginde, vücudu darcılıktan dinç, göğüsleri ise sürekli spor yapmaktan azami derecede dikti. Bize, küçüklüğümden beri spor yapmayı severim dedi. Namussuzdan bir yaban kedisi gibiydi. Hayatımda bu kadar esnek bir vücut görmedim. Louis bana, Constantis, eğer bir gün onunla yapmak istersen, kadının doğası gereği onu ters çevirmen gerekmeyecek, lastik gibi. Ayak parmaklarını ağzına götürebiliyor. Böylece birden karşına dünyadaki en güzel kıç, üstelik doğru yerde ortaya çıkabiliyor. Kadın ne de olsa spor yapıyor. Hayal gücü olduğu ve kendisinden istediğin sürece giremeyeceği pozisyon yok. Bana bütün bunları anlattıkça ben kendimden geçiyordum. Dediğim gibi, ben doğuştan dağcılığa karşı olmasam bu pastoral maceradan kesinlikle vazgeçmezdim. Sonunda bu şuh kadını o kadar çok merak etmeye başladım ki hem vicdan azabını hem korkuyu hem endişeyi aşmaya hazırdım. Ulan sana ne? Ben seni idare ederim. Bırak Julia ne hali varsa görsün. Ona arsalardan falan söz ederiz. Gidip ona ucuz bir arsa bulduğunu söylesen seni cehenneme bile yollar. Hayatı boyunca hep fırsatları kovaladı. Biraz daha konuşsa beni ikna edecekti. Evlendiğim günden beri ilk kez Julia'yı aldatmış olacaktım. Kuzen, sana başka ne diyeyim? Sana daha da kötüsünü söyleyeyim mi? Sen ömür boyu onu takdir et. Oysa o fırsattan fırsata koşsun. Sonradan kafanı duvarlara vurup ulan neler kaçırdım demek istemiyorsan sen de kendi maceranı yaşa. Julia hakkında ne zaman konuşsa Louis hep bazı şeyler ima eder. Her neyse, tam ne olduğunu anlayamadan Harilau, Tricupi ve Solonos caddelerinin kesiştiği yerde bulunan evlerinde kendimi Bayan Nora ve kocası ile konuşurken buluverdim. Bize kocasının önünde, siz Stelios'u boş verin, bu adam yağları üzerinde oturup egzoz gazı soluyarak ölecek. Stelios hep ağzına çikolata, fıstık, fındık ya da ne bulsa atıyordu. Ben egzoz gazını seviyorum, bana niye takılıyorsunuz, vücudum buna alıştı deyip gülüyordu. Akıllı bir çocuktu. Operada baritondu. Ama Nora da haklıydı. Kocasını 100 kere boynuzlasa bile Nora'yı suçlayamazdınız. Çünkü Stelios operada ne zaman şarkı söylese her türlü cinsel ilişki yasaktı. Tam bir boykot. Her cinsel ilişki sonrasında sesinin kısıldığını ve Nora'sının şeyi için kariyerini tehlikeye attığını fark etmiş. Özür dilerim Nora ama... Hanımefendi böylece dağcı olmak zorunda kalmış. Tabii bu tesadüfen olmuş. Çünkü kendisini sadakatsiz yapan ilk kişi operada yönetmen yardımcısı ve hasta bir dağcı olan Lakis imiş. Her ne kadar Nora hep denizi sevmiş olsa da Lakis ona dağları sevmesini öğretmiş. Daha sonraları Lakis'te garip bazı eşcinsel eğilimler baş gösterdiğinde ve çok acıklı koşullar altında ayrılmak zorunda kaldıklarında da değişen pek bir şey olmamış. Her ikisi de dağcılığa devam etti. Lakis eski bir sahne dekoratörü ile, Nora da eski bir kız lisesi spor öğretmeni ile. Stelios Nora'ya güveniyordu. Nora'ya o kadar güvenmese de dağ bayır seven insanlara güveni tamdı. Yüksek irtifada insanın sadece bedensel güç değil, ahlaki güç de kazandığına inanıyordu. Constantisçiyim, Stelios dünya tatlısı, modern görüşlü bir adam. Norasına ne sitem ediyor ne de kıskanıyor. Adamın karşısında böyle diyordu Louis. Stelios da gülüyordu. Ben doğanın insanı arındırdığına inanıyorum. Benim ne yazık ayaklarım tutmuyor, yoksa ben de dağ tepe tırmanmak isterdim. Böylece ben de dağcı oldum. Ama çok uzun süreliğine değil. Julia bir keresinde son anda benimle gelip hep hangi arsaları görüp satın almaktan vazgeçtiğimi görmek istediğini söyledi. Beni yine Louis kurtarmıştı.